Sesli Dergi programında Erkam Radyo'da sizlerle tekrar birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hoş geldiniz. Bugün Çanakkale üzerine yazılar aktarmaya devam edeceğiz. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünde ve şehitleri andığımız bu günlerde Çanakkale yazılarını aktaracağız sizlere bugünkü programımızda da. Değerli dinleyiciler, ilk olarak Altın Oluk Dergisi'nin 1986 Mart sayısında yayınlanan Çanakkale Savaşı ve Mukaddes Cihat İlanı başlıklı Ertuğrul Düzdağ'ın yazısına sunacağız. 1. Dünya Harbi'nin Almanya ve müttefikleriyle İngiltere ve müttefikleri arasında cereyan ettiği malumdur. Osmanlı Devleti Almanya tarafında olarak harbe katıldı. Bizim için savaş hali 2 Kasım 1914'te Rusya'nın harp ilan etmesiyle başladı ve 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi ile sona erdi. Savaş 4 yıl sürdü. Bu zaman içinde Osmanlı ordusu 7 cephede savaştı. Kafkas, Irak, Suriye ve Filistin, Çanakkale, Romanya, Makedonya, Hicaz ve Yemen. Rusya'nın bize harp ilan etmesinden bir gün sonra zaten boğazın dışında beklemekte olan İngiliz harp gemileri Çanakkale Boğazı'nın girişindeki mevzileri bombardıman ettiler. Bu taarruzla Çanakkale cephesi açılmış oldu. İngilizler ve Fransızlar Çanakkale'den geçerek İstanbul'a ulaşmak ve Osmanlı Devleti'nin baş şehrini ele geçirerek onu harp harici bırakmak istiyorlardı. Böylece Almanya bu müttefikinden mahrum bırakılacak, Rusya'ya ve doğudaki İtilaf ordularına yardım yapabilecek ve en mühimi kendilerinin doğudaki müstemlekeleri emniyet altına alınmış olacaktı. İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı zafer kazanmış ve başında Müslümanların halifesinin bulunduğu bir Osmanlı Devleti'nin varlığının manası düşünülürse ki bu dünyadaki bütün Müslümanların istiklallerine kavuşmaları demekti, İngiltere ve Fransa'nın bu savaşa verdikleri önemin sebebi derhal anlaşılır. Fakat kafirlerin bekledikleri olmadı ve daha birkaç sene önce küçük Balkan devletlerine mağlup olan Osmanlı ordusu bu sefer güçlü düşmanlarını Çanakkale'de durdurduğu gibi bütün cephelerde 4 sene dayanarak üzerine düşen vazifeyi yerine getirdi. Çanakkale'yi geçememesi düşmanlara neye mal oldu? Yardımsız kalan Rusya'da komünist ihtilali patladı, Rus orduları savaştan çekildi. Onun boşluğunu İngiliz ve Fransız kuvvetleri doldurmaya mecbur kaldılar. Daha çok asker ve para kaybettiler. İçtimai ve iktisadi durumları bozuldu. Bütün Avrupa'ya yayılan harp aleyhtarı komünist faaliyetler yüzünden rahatsız oldular. Harbi kazanmalarına rağmen kendi cemiyetlerini saran huzursuzluk ve komünist tahrikler sebebiyle mağlup Türkiye'ye sonuna kadar tasallut edebilme imkanını kaybettiler. Bir maşa olarak kullandıkları Yunanlıları tam destekleyemediler. Savaşı en az 2 sene uzatan Çanakkale mağlubiyetleri sebebiyle bu iki müstemlekeci devlet, harp sonrasında sömürgelerinde de eskisi gibi güçlü ve rahat hareket etme imkanını kaybettiler. Savaşa sürmeye mecbur oldukları esir milletlerin fertleri, eski efendilerinin iç yüzlerini ve savaşmayı öğrendikleri için artık istiklal arzularını imkansız bir hayal olarak görmeyi bırakıp, hürriyetleri uğrunda mücadele edebileceklerini düşünmeye başladılar. Savaşın ilk 70 gününde Osmanlı kayıplarının 100 bini bulması savaşın dehşetini göstermektedir. Bir taarruza karşı bulunduğu tepeyi savunan 17 bin kişilik bir kuvvetin 16 bini şehit olmuştu. Şimdi de savaşın tarihi olarak seyrine kısaca bakarak bilgilerimizi tamamlamaya çalışalım. 3 Kasım 1914'te başlayan Çanakkale Savaşı 9 Ocak 1916'ya kadar fasılalarla devam etti. 14 ay sürdü. 3 Kasım'daki hafif bir keşif bombardımanından sonra günler sakin geçti. 19 Şubat 1915 düşman harp gemileri Sedülbahir ve Kumkale'yi bombaladılar. Bu 25 Şubat'ta da tekrarlandı. 18 Mart 1915 düşmanın büyük taarruzu bütün gemileriyle boğaza giren düşman 1500 topla Osmanlı mevzilerini dövdü. daha önce mayınları temizlemişti fakat Nusret mayın gemisinin tekrar döktüğü mayınlar ve karadan açılan top ateşiyle 3 büyük zırhlıyla 10 harp gemisini kaybederek çekildi. Birçok gemisi yara almıştı. 18 Mart'taki mağlubiyeti üzerine Çanakkale'yi denizden hücumla geçemeyeceğini anlayan düşman, bundan sonra karaya asker çıkararak ve mevzileri ele geçirerek emeline erişmenin yolunu aradı. Osmanlı mevzilerini saatlerce topa tuttuktan sonra sahile asker çıkarmaya başladı. 1915'in Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında çok kanlı çarpışmalar oldu. Düşman kıyı şeridinden yukarıda tutunamadı. Nihayet Aralık ayında çekilmeye başlayarak 9 Ocak 1916'da Çanakkale'yi tamamen terk ederek gitti. Osmanlı Devleti'nin başkanı, aynı zamanda dünyadaki bütün Müslümanların reisi olarak halifelik makamında bulunuyordu. Osmanlı'nın karşısında savaşmakta bulunan 3 büyük düşmansa neredeyse bütün Müslüman memleketleri müstemlekeleri olarak idareleri altında tutuyor ve birçoğunu da bilfiil işgal etmiş bulunuyorlardı. Dolayısıyla bu savaş Osmanlı Devleti'nin Rusya ile bir son hesaplaşması olduğu gibi aynı zamanda esir Müslümanları kurtarma savaşıydı. Bunun için Osmanlı Devleti idarecileri Şeyhülislam Hayri Efendi'nin bütün Müslümanlara cihadın farz olduğunu ve halifeye karşı savaşan ordularda bulunmanın Müslümanı dinden çıkaracağını bildiren 5 fetvasıyla beraber Cihad-ı Ekber hakkında beyanname-i Hazreti Hilafet Penahi'yi yayınladılar. Cihad-ı Mukaddes beyannamesi diye anılan bu tebliğler 21 Zilhicce 1332 yani 29 Teşrin Evvel 1330 11 Kasım 1914 tarihini taşıyordu. Bu fetvalarla hilafet beyannamesi ve ulemanın İslam alemine hitaben yazıları çeşitli dillere tercüme edilerek bütün dünya Müslümanlarına dağıtılmaya çalışılmıştır. Bu beyannameler çok tesirli olmuş ve müstemlekeci kuvvetlere karşı direnebilecek bir gücü olan Müslüman milletler onlara askerlik yapmayı reddetmişlerdir. Mesela İngiliz Genel Komutanı Mısır ordusundaki Mısırlı subayları toplayarak onlara önce İngiltere'nin Mısır'a medeniyet yolunda o zamana kadar yaptığı yardımları saydıktan sonra Osmanlı ordusunun Mısır'a yürümesi halinde kendileriyle beraber Osmanlı'ya karşı savaşıp savaşmayacaklarını sorması üzerine bütün subaylar bir başka düşmana karşı onlarla birlikte savaşacaklarını fakat hilafet makamına silah çekemeyeceklerini bildirmişlerdi. Bunun üzerine ordudaki Mısırlı askerler Sudan tarafına gönderilmiş ve yerlerine Hindiler ve İngiliz askerleri getirilmişlerdi. Harbin hiçbir safhasında bize karşı savaşmış bir Mısırlı askere rastlamıyoruz. Aynı hadise Müslüman Hintliler tarafından da tekrarlanmış ve Hint Müslümanları bu askerliği reddetmişlerdir. Savaştığımız Hintliler Müslüman değil, Hindulardır. Buna rağmen karşımızdaki cephelerde Müslümanlara rastlamamız da tabidir ve rastladık da. Çünkü Müslümanlar hem esir hem de cahildiler. Ayrıca o zamanki haberleşme vasıtalarının kıtlığı, müstemlekeci kuvvetlerin haberleşmeyi önledikleri, dinden, imandan habersiz, cahil ve sadece ismen Müslümanların daima mevcut olduğu ve nihayet her şeyden haberdar olsa da hilafet makamına ve Müslüman kardeşlerine karşı savaşmaktan çekinmeyen ahlaksız kimselerin her yerde bulunabileceği gerçeği bize bu durumu açıklayacaktır. Zavallı Müslümanları birbiriyle savaştıran bir başka zorlayıcı sebep de İngiliz, Fransız ve Rus kafirinin cepheye sürmek istediği Müslüman gençlerinin ailelerini rehin tutması ve cephede itaatsizlik etmeleri halinde onların cezalandırılacaklarını bildirmeleriydi. 1985 yılı içinde televizyonda gösterilen yabancı yapımı bir belgesel filmde yaşlı bir Cezayirli bunu aynen ifade etmişti. Halifenin cihadı mukaddes ilanına ve İslam kardeşliğine rağmen yine de Müslümanların düşmanlarımızla birlik olarak bize karşı savaşmış oldukları iddiası, İslam kardeşliği fikrinin tesirinin kalmadığı ve İslam birliği düşüncesinin artık bir hayalden ileri geçemeyeceğini telkin etmek isteyen yabancı mihrakların propagandasından başka bir şey değildir ve tamamen asılsızdır. İlim ve araştırma yollarına sahip çıkan yeni Müslüman neslin bu boş iddiaları tarihi vesikalarla reddedecekleri günler gelmiştir. Yazımızı Cihad-ı Mukaddes ilanına ta Avustralya'da duyan iki Müslüman Türk'ünün iftar edilecek destanıyla bitirelim. Bunlar Avustralya'nın Silver City şehrine yerleşmiş iki Osmanlıdır. Orada çalışarak hayatlarını kazanmaktadırlar. Günün birinde halifelerinin İngilizlere karşı sancağı şerifi çıkardığı ve bütün Müslümanları cihada çağırdığını öğrenirler. Bu sırada Çanakkale cephesine gönderilmek üzere Avustralya'dan asker toplanmaktadır. Bu iki genç şehrin valisinin huzuruna çıkarak şöyle derler. Halifemiz size karşı harp ilan etmiş. Bizim de buna icabet etmemiz vazifemizdir. Fakat biz sizin bu kadar zamandır ekmeğinizi yedik. Bırakın gidelim. Sizinle cephede savaşalım. Burada size karşı bir harekette bulunmayı nankörlük sayıyoruz, demişler. Vali gülmüş ve onları reddetmiş. Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Haddinizi bilin. Edebinizle oturun yerinizde. Bizimkiler de ne yapalım? Bizden günah gitti diye söylenerek uzaklaşmışlar. Hemen neleri varsa hepsini satmışlar. İki makinalı tüfekle bol cephane edinmişler. Sonra da Çanakkale'ye gönderilmek üzere limana sevk edilecek olan Anzak askerlerin taşıyan trenin geçeceği dar bir boğaza gidip mevzilenmişler. Namazlarını kılıp helalleştikten sonra kazdıkları siperlere yerleşmişler. Üzerinde elde dikilmiş bir Osmanlı bayrağının dalgalandığı bu siperlerin hizasına gelince, raylar üzerine yığılan taşlar treni durdurmuş ve o tren 700 Anzak askerini ölü ve yaralı olarak bırakmak zorunda kalmış. Etraftaki tepelerde kalabalık Osmanlı kuvveti arayan düşman, bütün bu savaşı verenin sadece iki şehit kahraman olabileceğine çok zor inanmış. Neredeyse bizim bugünkü aydınlarımız kadar gafil olan ve İslam'ın gönüllerdeki hakimiyetini bilemeyen İngiliz valiye de o iki kahramanın mübarek naaşlarını selamlamaktan başka yapacak bir şey kalmamış. Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin 1986 Mart sayısında yer alan Ertuğrul Düzdağ imzalı Çanakkale Savaşı ve Mukaddes Cihat İlanı başlıklı yazısını aktardık. Programımıza bir başka yazıyla devam edeceğiz. Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2015 sayısında yayınlanan ve Başarı, Zafer, Çanakkale ve Cephe Gerisi başlığını taşıyan yazıyı sunuyoruz. Bu yazının müellifi Nurten Selma Çevikoğlu. Şu koca kainat içerisinde her varlık tabiatı icabı bir cehd ve gayret içindedir. Hiçbiri de neticesiz gayretler değildir. Toprağa atılan tohum kendi tabii seyri içinde büyür, serpilir ve ürün verir. Fidan büyüyüp ağaç olur. Sonrasında ağaç güzel meyveler verir. Meyve ağacın en nihai ürünüdür ve onun başarısıdır. Adeta meyve ağacın zaferidir. İpek böceğin zaferidir. Bal arının zaferidir. Eşya tabiatı gereği irade dışı bile olsa zafere sevdalıdır. Eşya böyle de ya insan? İnsan da doğduğu andan itibaren bir gayret sürecindedir. Yeni doğan bir bebek ağlamayla istediğine kavuşur. Yine emekleme çabalamasının sonucunda yürüyerek başarı zevkini tadar. Okuma gayretlerinin sonucunda hak edilen diplomalarda, edinilen mesleklerde başarı ve zaferin imzaları vardır. Ebeveynlerin küçük yaştan itibaren büyük titizlik ve hassasiyetle terbiye ettikleri, evlatlarının güzel ahlak sahibi fertler olarak topluma katılmaları da ayrı bir başarı ve zaferin sonucudur. Üzerinde vatan diye yaşadığımız topraklarda ecdadın nice zafer izleri mevcuttur. Osmanlı'dan kalan son yadigar şu Türkiye dediğimiz, varımızı, yoğumuzu, canımızı seve seve feda edebileceğimiz ülkemizin her bir parça toprağında nice şehitlerin, gazilerin, yiğit kahramanların emekleri, cehdleri, ahları, gözyaşları, kanları vardır. Kolay mı kazanılır zafer, kolay mı gelir başarı? Eşyadaki başarı ve zafer irade dışı olurken, insanınki öyle değildir. İnsan bu yönüyle diğer varlıklardan farklıdır. İnsan için zafer kavramı, büyük gayret neticesi ve çabaların doruk noktasıdır. Emeğin, cehdin, fedakarlığın, hatta çile ve sancının adıdır zafer ve başarı. İnsanlar zafere kendi akıl ve iradeleriyle ulaşırlar. Tüm ülkeler zaferleriyle tarih yazdırmışlardır. Şanlı ecdat, şanlı tarihimiz derken herkesin göğsü kabarır. Ama bunlar kolay gerçekleştirilen şeyler değildir. Hedeflenenlere ulaşmak için yerine getirilmesi gereken kaideler vardır. Memleketlerin kültür ve medeniyetleri bu ulvi kaidelerle gelişmiş ve zirve noktalara ulaşmıştır. Böylesi verimli zeminlerde ne yaman yiğitler, ne fatihler ve nice kahramanlar yetişmiştir. O devirlerde fetihler fetihleri kovalamıştır. Bu ruhtur, maşeri vişandır, imandır, sevdadır. Böylesi aşk ve sevdanın diri olduğu verimli alanlarda zafer ve başarı haktır. Fakat milletin içindeki bu aşk ateşini söndürüp yerine güdük sevdalar yerleştirirseniz, İşte o zaman milletler amansız hastalıklara yakalanırlar. Ülke kendi içinde mevcut bu migrenle kendi bünyesi içinde eriyerek tükenir. Eski yiğitler, bahadırlar, fatihler yerini sahte kahramanlara bırakınca o ülkede tehlike çanları çalıyor demektir. Bu bir alarm işaretidir. Tedbir almak gerekir. Tedbirsizlik hayra alamet değildir. Oysa benim memleketimin insanı her bir karış toprağı nice zafer türküleriyle kazanmıştır. Her bir toprak karesinde ne ahlar ne canhıraş gayretler vardır. Her bir şehrimizin kökeninde gazilik, kahramanlık ve şanlılık mevcuttur. Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi. Benim insanım bununla tanınır. Ülkemin insanı önemli zaferlerin mimarı ve kahramanı olmuştur. Çağı kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Dünya tarihini yönlendirecek fetihler gerçekleştirmiştir. Fetih, benim insanımın yoğrulmuş mayasıdır. Bu fetih önce içte başlamış, sonra dış fetih gerçekleşmiştir. Zaten iç fetih olmadan dış fetih gerçekleşemez. Milletimin mazisi tertemizdir. Şerefli bir geçmişimiz vardır. İnsanlar bu geçmişleriyle hayatiyetlerini de devam ettirmiş ve canlılığını korumuştur. Aksi hüsrandır, esarettir, bölünmektir, zillettir. Geçmişte her türlü sıkıntıya, yokluğa rağmen en kritik dönemlerde zafer ve başarıya ulaştıran iman dinamizmine tez elden yeniden kavuşmalıdır. Bugün şanlı milletimizin aynı prensiplerle hareket ederek kendisine yakışır bir seviyeyi en kısa zamanda yakalayacağını ümit ediyor, mazlum İslam coğrafyasının yüzünü yeniden güldürmesini arzu ediyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin çokça konuşulduğu, tanıtımlarının yapıldığı, yıl dönümlerinin kutlandığı şu günlerde, her sene böylesi hayret uyandıran bir savaşın tekrar tekrar insanımıza anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bilindiği gibi Çanakkale'de dünyanın en büyük zaferi kazanıldı. Her türlü maddi donanım imkanına sahip düşman karşısında bizim askerimiz neredeyse yokluk ve sefalet sınırındaydı. Karşı tarafta top, tüfek, donanma, mühimmat adına her ne ararsan vardı. Benim Mehmet'imde ise aşkın bir iman, sarsılmaz bir irade, sonsuz bir sabır ve metanet. Çelik yürekliydi Mehmetçik. Bu çelik gibi yüreğin yanında engin merhameti rahmete sebep oluyordu. Mehmed İmin, düşman askerlerine gönderdiği insanlık muamelesi yıllardır dillere destan olmuştur. Tabiri caizse Mehmed'im kendi yememiş, düşman askerine yedirmiş, giymeyip giydirmiştir. Sırtından gömleğini çıkarıp düşman askerinin yaralarına sarmıştır. Bugün Müslümanlarla savaşanlar, onlara en ağır savaş işkencelerini yapanlar, tüm insanlığın gözü önünde nice vahşetleri işleyenler, Çanakkale'de Mehmetçiğim'in sergilediği parmak ısırtan tablolardan insanlık dersi almalıdırlar. Ancak Çanakkale deyince hep akla Mehmetçik geliyor. Çünkü onun kahramanlığı, yiğitliği, cesareti, imanı dillere destan idi. Peki ya cephe gerisi? Cephe gerisinde onları maddeten ve manen güçlendiren aynı kahramanlık ölçüleriyle anılmaya değer bir hanım kadrosu vardır. Çanakkale bahis konusu olunca o sessiz kahramanlar unutulmamalıdır. Niye onlardan hiç bahsedilmez? Çanakkale zaferinde ve başarısında onlar da konuşulmalı kanaatindeyiz. Hatta Dünya Kadınlar Günü'nde asıl Çanakkale'de hizmet veren fedakar ve cefakar kadınlarımız konuşulmalı, anlatılmalı ve insanımıza, bilhassa da kadınlarımıza tanıtılmalıdır. Herkes hislerinin ve isteklerinin peşinde koşarak böylesi özel günleri kendi emellerine yönelik kullanıyor. Oysa bu tür günler genele ait olmalı değil mi? İşte geçmiş, dün Uhud Savaşı'nda iki cihan peygamberinin önünde siper olan muhteşem bir isimdir Nesibe Hatun. O peygamberinin kılına zarar gelmesin diye bedenini siper eden bir yiğit kadınlar. Yine yakın tarihten Nesibeler kopyası örnek şahsiyetler vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine onbaşı rütbesi verilen Nezahat Onbaşı, Çanakkale'den sonra cephe cephe bütün Türkiye'yi dolaşan Hatice Hanım, Kosova'dan gelerek Çanakkale Muharebesi'ne katılan Zeynep Mido Çavuş ve Çanakkale'den İstanbul'a yaraları taşımak için hastahaneye dönüştürülen Reşit Paşa vapurunun baş hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi Hanım ve daha niceleri. Hatta son olarak bahsettiğimiz hemşire hanım, Avrupa'da eğitim almış ilk hemşirelerdendi. Aldığı eğitimi Mehmetçiğin yaralarını sararak hayra kullanmıştır. Burada Doktor Ragıp Bey'in Alman asıllı eşi hemşire Erika'nın da hizmet ve çalışmalarını unutmamak gerekir. Hemşire Erika, muharebenin en kızgın anlarında köylü kadınlarıyla müthiş bir beraberlik tesis ederek orduya destek olucu çok önemli çalışmalar yapmıştır. Şöyle ki, orduya gereken kıyafet, yorgan, yastık, çadır gibi o zaman askerimize lazım olan pek çok şeyi köylüden temin ettikleri dikiş makineleriyle dikerek cephe gerisinden Mehmetçiğe destek olmuşlardır. Aynı zamanda hastane ve hasta bakımında da gayretli hizmetleri olan bu kahraman hanımefendi, yaralı askerlerimizi tedavi ettiği sırada düşmanın top mermisiyle hayatını kaybetmiştir. Şimdi bu fedakar vatan kadınlarını Çanakkale anılınca kadınlar adına anmak gerekmez mi? Hatta öyle ki o zamanın Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi'nin teşvik ve ilanlarıyla cephe gerisinde hizmet veren kadınlarımız olduğu gibi bizzat sıcak savaşın içinde olup kimilerinin omuz omuza düşmanla savaştığını, kimilerinin de sağlık hizmetleri verdiğini tarihten öğreniyoruz. O dönemlerde kadınlar pek ön planda olmadığından bu kahraman kadınlarımız bahis konusu olmamıştır. Bugün her yerde kadın ön planda olduğundan biz de diyoruz ki madem kadından sık sık bahsediliyor, bilhassa da şu Mart ayı içindeki Kadınlar Günü'nde o halde Çanakkale Savaşı'nın kahraman kadınları da konuşulsun. Onları da tarih bilsin. Çanakkale deyince nasıl Elazığlı Hasan Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Seyit Onbaşı, kolsuz kahraman Hasan Dursun Bayrak, bombacı Mehmet Çavuş, Harputlu Ömer Çavuş, Saka Eri Hüseyin ve daha niceleri biliniyorsa, kadın kahramanlar da bilinmeli. Savaşlarda tek düzelik olmaz. Kadın toplumun temelidir. Hayatta, barışta, savaşta onsuz olmaz. Savaş ve barışta etkili rol oynayan kadınlarımız unutulmamalı. Kadın aziz görünmeli ve toplumda aziz kılınmalıdır. Ve selam. Değerli dinleyiciler, Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2015 sayısında yer alan Nurten Selma Çevikoğlu'na ait Başarı, Zafer, Çanakkale ve Cephe Gerisi başlıklı yazısını aktardık. Ve böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.